Ayrım 5. Bir saat sonra odaya dönünce kaybettiği dosyaları yeniden yazmakta olan Cengiz'e çok merak ediyorsa derslerimi gelip izleyebileceğini söyledim. Her aptal gibi onun da suratına kolayca aptal bir ifade verip şaşırmış gibi yapmasına şaşırmadım. Bence sen gidip Engin Bey'e haber vermek için benim dersi nasıl işlediğimi öğrenmeye çalıştın. Sandalyeden kalkıp bütün vücuduyla bana döndü. Bak çok üzerime geliyorsun ama Çağlar, herkesin sabrının sınırı var. Oturduğum yerde biraz daha yayılıp pis pis sırıtarak, doğru, böyle devam edersen Allah'ın bile sabrı taşacak, seni taş yapacak. Alay ettiğimi anlamadı salak. Allah'a kitabı çok bilirsin de sanki. Senin dosyalar kendiliğinden kaybolunca imana geldim. Söz sırası ondaydı ki Ayla araya girdi. Sen haksızsın Cengiz. Odadaki herkes gibi ben de şaşırdım bu çıkışa. Ayla kolay kolay karışmaz başkasının işine. Şart olsun ben de onu çekmediği fotokopiler için destekleyeceğim. Evet Cengiz, kes artık. Rıfat'ın da bunu demesine gerek yoktu. O zaten susmuş, mutlu biten filmlerin son sahnesindeki kötü adamlar gibi bakıyordu dünyaya. Çok olgun bir çocuk bu Cengiz. Hepimizi dövebilecek güçlü olmasına rağmen bilgisayarın başına döndü ve uslu uslu yazmaya devam etti. Yemeğe gidelim mi Rıfat? Gidelim. Ayla hadi sen de gel. Böyle sert bir erkeğin emrine hangi bayan itaatsizlik edebilir? Üçümüz birlikte çıktık odadan. Rıfat yemekte hiç ağzını şapırdatmadı. Benim tabağımda artanlara da dokunmadı. Artık iyice eminim Ayla'ya aşık. Bankaya gidiyorum deyip masadan erken kalktım. Bir şey demediklerine göre onlar da benim gibi öğle tatillerinde bankaların kapalı olduğunu bilmiyorlar. Bahçede tek başıma dolaşıyorum. Yürümek istemiyor aslında canım. Şu çam ağaçlarının altına uzanmak geliyor içimden. Asistanlar için bahçede yatay pozisyonu yasaklayan bir kanun var mı? Yok. Yoldan çıkıp ağaçların arasına girdim. Ayaklarımın altında kalan kurumuş ot ve yaprakların sesleri ne güzel. Ben üzerlerine bastıkça gıdıklanıp gülüyorlar. Büyük bir çam ağacının altına serdim vücudumu. Kollarım başımın altında yastık. İğne yaprakların arasından bulutsuz masmavi gökyüzünü görüyorum. Aklıma gelen hayali kovdum. Burada uyuyup bambaşka bir dünyaya açmışım gözlerimi. Biliyorum artık uyuyanların isteğince Tanrı değiştirmiyor dünyayı. Uyanıkların keyfince dönüyor bu devran. Aptal ama kurnaz eşekler, zeki ama saf insanların sırtlarına semer vurmuş, keyifle anırıyorlar. Bu her yerde böyle mi acaba? Örneğin Bayan Robin'in ülkesinde tek fark eşeklerin buradakilerden zeki, semerlerin daha yumuşak olması mı? Beni aradığında bunu sormayı unutmamalıyım. Hayır hayır, tam tersine, bunu hemen unutmalıyım. Şimdi yalnız çam kokusu, mavi gökyüzü ve yaşamın her şeye rağmen çok güzel olduğunu düşünen genç bir adam var. Gitme zamanı gelmiş mi diye saatime baktığımda kollarımın uyuştuğunu fark ettim. Oturduğum yerde yumruklarımı açıp kapattıkça binlerce karınca etimin içinde parmak uçlarıma saldırdı. Korudan çıkarken ayaklarımın altında kalan kurumuş yaprak ve otların seslerini dinledim yine. Akşam mesai Robin'e yetişebilmek için hocaları beklemeden terk ettim. Yolda belediye şoförüne "Daha hızlı, daha hızlı!" diye bağırmamayı güç başardım. Oysa sabah heyecanlanmamam gerektiğine karar vermiş ve bunu uzunca bir süre uygulayabilmiştim. Bir haftadır temiz tutulan sevgili evime girdiğimde telefonun çalmıyor olmasına pek şaşırdım. Kendimi kanepede ne kadar süreceğini bilmediğim sıkıntılı bir bekleyişin kucağına attım. Belki de kadın bugün aramayacak. Yine de telefonun sesini duyana kadar buradan kıpırdamayacağım. Bir saat sonra açlığım yüzünden döndüm bu kararımdan. Kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Tam kızarmış yumurtanın yağını ekmeğimi batırmıştım ki telefon çaldı. Fırlayıp açtım. Mikrofonik sesli bir bayan Mr. Kagler ile görüşmek istiyor. Evet evet, Kagler benim ve bunun için çok mutluyum. O da Robin'miş. Nasıl olduğumu sordu. Aç ve heyecanlıyım ama sadece ikincisini söyledim. Sanırım beni yatıştırmak için İngilizcemi övdükten sonra konuya girdi. Yeni başlayacağı bir projede araştırma asistanına ihtiyacı varmış. İlgilenip ilgilenmediğimi öğrenmek için konuyu anlatacakmış. Hiç gerek yoktu. Ben peşinen o konu için çıldırdığımı söyleyebilirdim. Yine de telefon parasını ödeyen o olduğundan anlatmasına izin verdim. Hatta ilgilendiğimi söylemeden önce birkaç saçma soru da yönelttim. O da bana tezimi anlattırdı. Görüşme bitmeden önce Robin bir hafta içinde mesaj gönderip bilgi vereceğini söyledi. Telefonu kapatınca halının üzerine oturdum. Kendimi Amerika'ya gidip gelmiş gibi hissediyorum. Memleketimin yemeklerini de fena özlemişim. Kalktım ve tavadaki yumurtayı ısıttım. Ağzıma koca lokmaları tıkarken belleğimdeki görüşmeyi tekrar ettim. Elimden geleni yaptım ben. Bundan sonrası Robin'e kalmış. Beni kurtarıp cennete giden ilk Hristiyan olmakla bensiz bir kafir olarak dünyevi araştırmalarına devam etmek arasında tercihini yapacak. Uyumadan önce Amerikalı hocanın öteki dünyasını da kurtarmasını yürekten diledim. Sabah oldu. Çok şükür yine bindiğim kemik sayısıyla inmeyi başardım otobüsten. Şu an sağ elim odamızın kapı kolunda, sol elim sırtındaki çantanın askısında. İçeri girdim. Günaydın Rıfat. Ondan başkası gelmemiş. Aradı mı hoca? Aradı. Ne oldu? Ne dedi? Çağırdı mı? Görüştük. Bir hafta içinde karar verecek. Yazıyorum buraya. Yolcusun sen. Sevimli arkadaşım pek heyecanlandı. Gidersem onu özlerim. Sen de gelirsin Rıfat. İngilizceyi halletsem gelirim tabii ama zor. Ayla'yı da alırsın yanına. Çocuksu yüzüne çocuk neşesi yayıldı. Yamansın be Çağlar. Nereden anladın be? Anlarım ben. Ne diyorsun? Olur mu o iş? Bak buraya yazıyorum. Bir haftaya dünya evine yolcusun sen. Dalga geçme abi. Harbi fikrini soruyorum. Başvurunu yaptın mı? Teklif mi yani? Aynen öyle. Yok etmedim daha. Edeyim mi? Et. Bence geri çevirmeyecek. Kabul eder mi diyorsun? Eder. Başını zor çeviren Ayla dün seninle ta buradan yemekhaneye kadar gitti. Yürüttüğüm mantığı beğendi Rıfat. Kapı açılıp genç karı koca içeri girene kadar konumuzu değiştirmedik. Pınar bir karış suratıyla yine etrafına mutluluk dağıtıyor. Özgür karısını masasına bırakıp yanımıza geldi. Anlatmıyor ama aşırı mutluluktan sıkıldığı belli oluyor. Çağlar Amerika yolcusu. Rıfat bunu küt diye söyleyince hem konuyu değiştirmek hem de intikam almak için Rıfat'la Ayla evleniyorlar dedim. Özgür benim verdiğim haberi daha ilgi çekici buldu. Zaten kendisi de şüphelenmiş. Pınar da yanımıza geldi. Rıfat inkarında başarılı olamayınca Ayla'ya hiçbir şey belli etmememiz için hepimizi and içirdi. Özgür yarı espri yarı ciddi bölümde ikinci bir evliliğe asla izin verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine hocalar gıyaplarında Rıfat'ın çok sert tepkisine maruz kaldılar. Hazır bulunsalardı korkudan düğün masraflarını bile üstlenirlerdi. Aile içeri girdiğinde müstakbel sevgilisinin onlara yüz veren de kabahat diye bağırdığını duydu. Hepimiz sustuk. Rıfat aşkının ağır adımlarla masasına oturuşunu seyretti. Ayla biraz soluklandıktan sonra sordu. Kime yüz veren de kabahat? Rıfat korkusuzca yanıtladı. Hocalara. Ben isterdim ki Ayla yerinden kalksın ve cesur erkeğim benim deyip Rıfat'ın boynuna sarılsın. Ayla yerinden kalkmadan ay benim daha şu kitabın fotokopisini çekmem lazım dedi. Sevgililerin romantik diyaloğu devam ederdi belki ama telefon çaldı ben açtım. Günaydın Çağlar. Engin Bey'in bu saatte okulda ne işi var? Günaydın hocam. Çağlar'cığım, kendisine yazdığım makaleden dolayı sıcak davranıyor bana. Geçen yıl bölüm için hazırladığımız tanıtım broşürlerinden istiyor. İlgili malzemenin muhafaza edildiği dolabın anahtarının Cengiz'de olduğunu, gelir gelmez emrini yerine getireceğimi arz ettim. Cengiz daha gelmedi mi? Yarım saate kadar burada olur hocam. Evi biraz uzak olduğundan 9:30 gibi geliyor. Cengiz'in okula yakın oturduğunu Engin Bey gibi ben de biliyorum. Ama arkadaşımı korumaya çalışıyorum. Hep mi 9:30'a doğru geliyor? Genellikle hocam. Telefonu kapatırken öfkeliydi galiba. Çok cin bir adam bu Engin Bey. Fark ettirmeden nasıl da arkadaşımı ispiyonlattı bana. Sahi Cengiz nerede kaldı acaba? Geç kalma adeti yoktur. Aslında iyi korudum arkadaşımı. O dolap hiç kilitli olmaz. Broşürü alıp götürseydim, Engin Bey Cengiz'in önemli belgelerle dolu bir dolabı açık bıraktığını öğrenir, çok kızardı. Bölüm başkanımla konuşmamıza şahit olan tüm arkadaşlarımın şaşkınlığını Özgür dile getirdi. Abi ne yaptın sen ya? Cengiz'e kazık attım. Ne hale gelmiş şu dünya. Biri olsun ayıplamadı beni. Belki de bundan cesaret alarak onlara dinsizin hakkından gelebilmek için imansızlığın gerekliliği üzerine bir konferans verdim. Konuşmamı bitirmeme çok az kala Cengiz geldi. Onunla da düşüncelerimi paylaşmak isterdim ama Engin Bey'in emri beni bekliyor. Dolaptan bir broşür alıp çıktım. Yolda mesaiye yeni gelen Gülseren Hanım'la karşılaştım. Yanından geçerken günaydın hocam dedim. Başını öteye çevirince üstelemedim. Zaten benim de acelem var. Başka bir sabah günaydınlaşırız. Bölüm başkanım koltuğuna kurulmuş kafasının arkasındaki kelini kaşıyor. Uzattığım broşürü alırken sordu. Geldi mi Cengiz? Geldi hocam. Saat kaç? Kendi kolundakini eskimesin diye bakmıyor. 9:30 hocam. Peki. Odaya döndüğümde Cengiz'in hali perişandı. Engin Bey'in telefonunu öğrenmiş. Dün aramızda geçen tatsızlığı unutup beni sordu mu Engin Bey? Dedi. Ona Engin Bey'in önce kendisini sonra da saati sorduğunu söyledim. Yıkıldı. Son günlerde bu çocuğun işleri hep aksi gidiyor. Odadan çıktı. Kesin bölüm başkanına kendini affettirmek için yalvaracak. Sorunun kaynağını bilseydi benim ayaklarıma kapanırdı ama bağışlamazdım. Zaten arkadaşlarım da izin vermezlerdi. Rıfat paniğe kapılmış Cengiz taklidi yapıyor, ötekiler gülüyorlar. Bir tek kişinin emeğiyle çıktı bu neşe ortaya. El ele versek kim bilir ne kadar eğleniriz. Uzun sürmez ama. Arkadaşlarımdan 100 bulsam ilk solukta planını yapar, ikinci solukta da Cengiz'den kurtarırız dünyayı. Tam hayal kurmayı bırakıp çalışmaya başlamıştım ki Cengiz içeri girdi ve başından geçenleri anlattı. Engin Bey onun her gün geç geldiğini zannediyormuş ve Cengiz birisinin kendisi hakkında yalan söylediğinden şüpheleniyormuş. Bence bunun için yeterli kanıtı var. Öyleyse bu odada bir ispiyoncu var dedim. Bence en az bir ispiyoncu var. Aşk Rıfat'ın mizah yeteneğini geliştirmiş galiba. Cengiz dışında herkes güldü. O belki de aşık olmadığı için espriyi yakalayamadı. Dalga geçmenin sırası değil Rıfat. Şu an çok sinirli. Yeni fark ediyorum. Elleri ne kadar da kocamanmış bu herifin. İnsanda pişmanlık hissi yaratıyor. Bence tam sırası. Aşk Rıfat'ın cesaretini de arttırmış. Öfkeden boğaya dönüşmüş bir öküzün üstüne kırmızı kırmızı gidiyor. Bana güveniyorsa hata ediyor. Çünkü ben aşık değilim ve yaşamı seviyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Cengiz her ne diyonda bir adım yaklaşıp vuruş menzilini aldı Rıfat'ı. Sadece elleri değil, dişleri de kocamanmış bu herifin. Sevgili arkadaşımı geriye tek delil bırakmadan yiyip bitirecek. Mantıksız olmadığına inandığım bu korkum yüzünden çok mantıksız bir şey yaptım. Beni de yesin diye fırlayıp aralarına girdim. Ayıp oluyor ama Cengiz. Özgür su içen geyiklere saldıran timsaha görgü kurallarını hatırlatarak niyetinden vazgeçirmeye çalışıyor. Doğru bir benzetme olmadı. Gerçekte susamış zavallılar değil. Yunus taklidi yapan timsahın bir tarafına çomak sokmuş geyikler var. Herifin foyasını meydana çıkartmak karşılığında kırılan boyunlarımız. Hayır, kabul etmiyorum. İsterlerse onu pembe bir tavşan yavrusu zannetsinler. Ben yaşamak istiyorum. Serde erkeklik var ya, belli etmiyorum niyetimi. Ondan birkaç parmak uzun boyum ve onun yarısı kadar enimle dikilmişim karşısına. Dudaklarımda hain, alaycı, küstah, sinir bozucu bir gülümseme. Kulaklarımda Cengiz'in böğürtüsü, isyan ediyor. Ne istiyormuşuz ondan? Senin hocalara laf taşıdığını hepimiz biliyoruz Cengiz. Ayla'nın sesi kavganın ortasına bekçi düdüğü gibi girdi ve odaya gece sessizliği çöktü. Bunu ben 1000 kez ima ettim Cengiz'e. Üstelik sakalım da var ama böyle bir etki yaratamadım. İspiyoncu ağır çekimde Ayla'ya dönüp baktı. Burnundan derin bir nefes aldı ve bu nefesi ağzından isyan cümleleri halinde geri vermeye başladı. İnkar tuğlaları ve çirkefliğinin yapışkanlığıyla kale örmeye çalışıyor etrafına. İpe sapa gelir şeyler değil söyledikleri. Kes artık, kimse seni dinlemek istemiyor dedim ama aldırmadı. Ağzından saçtığı tükürük miktarı gitgide artıyor. Hak udurdu, hak uduracak diye beklerken kapı açıldı ve Gülseren Hanım girdi içeri. Sesiniz tam koridordan duyuluyor. Ne bağırıyorsunuz? Soruyu gürültü yapanın yanıtlaması lazım ama o sanırım dilini yuttu. Ben ve Cengiz dışındakiler, birisi mi bağırdı hocam? Biz hiçbir şey duymadık der gibi yerlerine oturdular. Galiba konuşmam gerekiyor. Engin Bey sabahları geç kaldığı için Cengiz'e kızmış da hocam. Sabahları geç kalmıyorum ben. Cengiz de bizim onu şikayet ettiğimizi zannetmiş. Hocam. Tamam Cengiz, duymak istemiyorum. Ne oldu Ayla benim fotokopi? Daha çekemedim hocam. Peki teşekkür ederim, ver kitabı. Anlayana bu ceza çok bile. Ayla önce çekmecelere baktı, sonra arkasındaki raflara. İnanması güç ama bulamıyor galiba. Hocam ben size birazdan getirsem? Kayıp mı ettin yoksa? Yok hocam, şu an bulamadım. Pes yani Ayla. Bence de pes. Sen iki alacağım diye bir koy, dımdızlak kal ortada. İnsanın başına bunun gelmesi için kılavuzunun karga olması bile yetmez, mezarından özel kalkmalı. 2 gün önce ben Gülseren Hanım'a aramızdaki hiyerarşiyi zedelemeden kendi işini kendin gör dedim diye kötü olmuştum. İşte haklılığımın kanıtı. Güzel bayan çalımla 180 derece dönüp kapıya doğru yürüdü ve çıkıp gitti. Kısır tartışmamızda kaldığımız yerden devam etmeyelim diye mevcut konunun üstüne gittim. Ayla, gerçekten kitabı kayıp mı ettin? Kaybolamaz ya, odadan çıkartmadım ki. Rıfat yerinden kalkıp sevgilisinin yardımına koştu. Çekmeceleri açarak dikkatle içlerine bakıyor. Ayla bilinçaltı isteklerine boyun eğmiş olabilir diye çöp tenekelerini kontrol ettikten sonra onları arama çalışmalarıyla baş başa bırakıp derse gittim. Kavga etmek insanın enerjisini arttırıyor galiba. 1 saat boyunca hiç susmadım. Arada odaya döndüğümde bölüm başkanımızın öğle tatilinde bizi yanına beklediğini öğrendim. Gülseren Hanım kavgayı haber vermiş olmalı. Cengiz'in sinirlendiği kadar var. Elini sallasan ispiyoncuya çarpıyor. Hocası, öğrencisi hep laf taşımaya başlamış. Ders bitince beni bekleyen arkadaşlarım ve düşmanımız Cengiz'le birlikte Engin Bey'in yanına çıktık. Masasında oturan bölüm başkanımızın karşısında ayakta hilal şeklinde dizilmiş bekliyoruz. Elindeki dolma kalemin kapağını tekrar tekrar çıkartıp takarken bize hiç bakmıyor. Ben sağ başlıyım, Cengiz sol. Engin Bey kendini insanların küçük dertleriyle uğraşmaktan bezmiş bir tanrı gibi hissediyor olmalı. Öyleyse ben de ilahların zincirlerinden kurtulmaya çalışan bir ölümlüyüm. Neler oluyor çocuklar? Öncelikle çocuk olmadığımızı söylemek isterdim ama bu an sırası değil. Ayağa kaldırmışsınız okulu. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Cengiz sabahları geç geldiğini size bizim söylediğimizi düşünüyor hocam. Hocam ben sabahları geç gelmiyorum. Kimse bana senin sabahları geç geldiğini söylemedi. Böyle şeylere başta ben izin vermem. Ama hocam sabahları ben geç gelmiyorum. Tamam Cengiz, bunu seninle konuştuk biz. Son zamanlarda hepinizde bir acayiplik var, fark etmiyor değilim. Biriniz kendi kafasına göre yurt dışına başvuruyor. Yine benimle ilgili cümlelerle devam ediyor. Hocalarımın referansı olmadan kimsenin beni kabul etmeyeceğini bilmiyor muymuşum? Gerçekten bu konuyu düşünmedim ama Robin de bahsetmedi. Biri çıkıyor kafasına göre ders işliyor. Öğrenmesek öyle devam edecek. Diplomalara da siz imza atın bari. Sabah 9.30'larda mesaiye gelenler mi dersin? Hocam kesme sözümü Cengiz. Bölüm başkanının kafası çok kalın. Çocuk kaç defadır kendisinin geç gelmediğini anlatıyor. Hala bildiğini okuyor bizimki. Cengiz de anlasa bari bunlara yaranılmayacağını. Onlar için yaptığın 100 tane şerefsizliği ilk hatanda unuturlar. Şimdi de Pınar'dan bahsediyor. Mualla şikayet etmiş herhalde. Hamile kaldıktan sonra iyice nane molla olmuş. Hocam Pınar'ın... Sus Özgür. Bir şey söyleyecekse Pınar kendisi söyler. Söyleyemez çünkü ağlamak üzere. Gözyaşları içinde ben nane molla değilim hocam demesi de pek komik olur zaten. Gülseren Hanım fotokopi meselesini anlatmış. Bu konu üzerinde de epey durdu Engin Bey. Ayla kendini hiç savunmaya kalkmadı. Bana bakın çocuklar. Sağ eli yumruk olmuş masanın üzerinde beklerken sol eli namlusunda kurşun verilmiş işaret parmağıyla bizi tehdit ediyor. Burası bir bilim kurumu. Oturduğun koltuk üzerine yemin edebilir misin buna? Herkesin uyumak zorunda olduğu belli kural ve kaideler varmış. Kişiler hiç önemli değil derken sesini yükseltiyor ve altımızı birden gösteriyor. Ahmet yapamazsa gider, Mehmet gelir yapar. Devletten aldığımız maaşın karşılığını vermek zorundaymışız. Güzel konuşuyor adam. Arada hafif hafif yumruğunu da masaya vurunca çıkan sesten içi bir hoş oluyor insanın. Hainler için kullanılıp ucuzlatılmış olmasa Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağıracağım. Tüylerim diken diken oldu. Pınar gibi mercimek tanesi gözyaşlarımı sessizce dökmek değil, böğüre böğüre ağlamak istiyorum. Böylesi rezalete işi soytarılığa vurmadan nasıl dayanır insan? Henif bilimin savaş meydanlarında ordusuyla destanlar yazan bir kahraman gibi konuşuyor. Oysa ben bilimi herhangi bir deney faresinden daha çok sevmediğine yemin edebilirim. 6 asistan yaramaz ilkokul çocukları gibi yarım saat ayakta dikilip Engin Bey'in de zaman zaman nasihatlerini zaman zaman da azarlarını dinledikten sonra yemekhaneye gittik. İlk defa 5 meslektaş aynı masadayız. Kavganın insanları birbirine yaklaştırdığının kanıtı işte. Çiftler karşılıklı oturuyorlar. Ben Özgür'ün sağında fazlalık gibiyim. Robin'in hayali olmasa yalnız hissedeceğim kendimi. Çorbalarımızı içerken Mualla'nın Pınar'a yaptığı haksızlıklardan konuşuyoruz. Evde kalmışlığından çekemiyor. Ayla dedi bunu. Rıfat çapkınca baktı ona ya da bana öyle geldi. İkincisi doğru. Aynı sırada oturduğum arkadaşımın yüzünü tam göremezken çapkınlığını nasıl fark ederim? Pınar kaşığındaki çorbayı koklarken Özgür ona doğru uzattı başını. İçemiyor musun hayatım? Biraz ağır kokuyor. Pul biber atsak deyip yanıtını beklemeden Rıfat'ın önündeki kutuyu aldı. Karısı iki yana sallayıp konuşmak için de midesini bulandırıyormuş gibi. Biraz daha limon olsaydı dedi. Getireyim hayatım. Özgür mutfağın kapısında kaybolurken bu çocuk iyi bir koca diye düşündüm ve benim kötü bir koca olacağımı anlayıp çok utandım. Tuz atsan biraz daha Pınar. Bunu söylemek ve Pınar'ın mutlu gözlerle bana baktığını görmek vicdanıma iyi geldi. Tansiyonum yükseltmesin diye tuzu azalttım. Kafamı aşağı yukarı sallayarak dedim. Hamilelikte tuz kilo için de iyi değilmiş. Anne adayı demin bende kullandığı mutlu gözlerle Rıfat'a döndü. Tabii. Ay ne kızdım. Herif bari seni oturtsaydı. Ayakta dikil dikil o da bulandırmıştır mideni. Ayla bunu söylerken Özgür getirdiği limonu karısının tabağına sıkıp düşen çekirdekleri ayıkladı. Sahneyi yıllar sonra belki kullanırım diye beynime kaydettim. Topladığı ilgiden memnun çorbasını kaşıklarken ilk defa sinirlenmeden bakıyorum Pınar'a. Konuşmalara katılmayı bıraktım, seyrediyorum sadece. Rıfat Ayla'ya kur yapıyor. Ayla üşengeçliğinin armağanı baygın gözlerle bakıyor ona. Karısının boğazından geçen her bir lokma için ömründen 10 lokma vermeye razı olduğunu hissediyorum Özgür'ün. Pınar'ın güzel yüzüne anneliğin çok yakışacağını düşünüyorum. Önümdeki kaseden kaşık kaşık vodka içseydim böyle sarhoş olmazdım. Keşke Amerika'ya bu sofradan kalkıp gitsem. İsa'nın son yemeği gibi hatırlardım şu manzarayı. Artık masadaki sesleri de duymuyorum. Üzerime kapanan şeffaf kubbenin izin verdiğince onlarlayım. Ölümden sonraki yaşama dair tek korkunun ya da umudun giremediği bir tapınaktayım. İbadetim yalnız bu dünyaya. 5. ayrımın sonu. Sayfa 75.